Ekonomi gündemi.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Ekonomi gündemi başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve ben İpek Önder bu hafta da karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Doğu Akdeniz'de enerji konusunu konuşacağız. Konuklarımızla birlikteyiz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olun.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Abdülkadir Develi. Hoş geldiniz efendim. Değerli dinleyicilerimiz, Doğu Akdeniz'de enerji başlığında konuşacağız konuklarımızla birlikte. Efendim ilk sözü size verelim Abdülkadir hocamız, sizinle başlayalım istiyorum. Doğu Akdeniz'de doğal gaz kaynaklarının keşfedilmesiyle birlikte yaşanan son gelişmeleri değerlendirmenizi rica edeceğiz.
Efendim öncelikle biliyorsunuz enerji dünyada, uluslararası ilişkilerde, ekonomide, dünya ekonomisinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Ve büyüyen ekonomiyle birlikte enerjiye olan ihtiyaç da artmaktadır. Bu bağlamda ülkelerin, bölgelerin enerji arayışları yıldan yıla sürekli olarak artmaktadır. İşte tam bu esnada işte son dönemlerde özellikle son 4-5 yıldır işte bu Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına dair stratejiler ülkeler tarafından geliştirilmeye başladı. Ve gerçekten de çok yoğun enerji kaynakları burada olduğu biliniyor. Klasik enerjiye karşı klasik bir algı söz konusuydu daha önceleri. Yani daha Orta Doğu'da, Rusya'da, işte Venezuela'da, Kuzey Afrika'da enerji kaynaklarının olduğuna bahsediliyor idi. Hatta Türkiye'nin bu noktada bir transit ülke olduğu söylemi de oldukça güçlüydü. Fakat artık doğalgazın bu bölgede bulunmasıyla beraber Türkiye'nin jeopolitik konumu da giderek arttı. Çünkü öyle bir noktadayız ki bir tarafta dünyanın enerji kaynaklarının %60'ı etrafımızda ve bir tarafta da dünyada enerji tüketiminin en yoğun olduğu Avrupa Birliği var. Burada bir Rusya var. Yani bu denklemler açısından oldukça çok önemli bu. Esasında bu buradaki enerji kaynakları ilk olarak 1960 yılında İsrail tarafından başlandı araştırılmaya ve buradaki rezervler tespit edildi. Ve son dönemde özellikle işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile işte İsrail arasındaki yoğunlaşan ilişkilerden bahsetmek bu bağlamda mümkün. Hatta bu doğalgaz çevrim santrali inşaatı yapıyor şu an İsrail Kıbrıs'ta bu bağlamda ve buraya ciddi manada İsrail'in yerleştirilmesi söz konusu. Yani acaba burada İsrail tekrar bir şey mi kuruyor? İsrail yerleşkemi kuruyor tarzında tartışmaları bu bağlamda sürdürülüyor. Tabii o kadar önemli bir bölge ki bu Güney Doğu Akdeniz enerji bölgesi. Çok fazla kıyıdaş ülke var ve birden çok muhatap olduğumuz bizim kavram var. Mesela burada kıta sahanlığı kavramı, münhasır ekonomik bölge kavramı, ada, Kıbrıs'ın statüsüne dair durum söz konusu. Yani bu tartışmalar içerisinde bir de enerji var orada. Enerjiyi kim çıkartacak, nasıl çıkartacak, nasıl paylaşacak ve bunun dağıtımı nasıl sağlayacak? Bunlar çok birden çok parametre içeren çok kompleks sorular. Yani çok fazla
çok bilinmeyen
bir denklem. Bunu çözmek de çok mümkün görünmüyor. Çünkü her ülkeden baktığınız zaman çok farklı bir manzara görüyorsunuz siz burada. Yani bunu tek tek ülkeler açısından inceleyeceğiz. Fakat global açıdan enerjinin önemini bahsettiğimiz zaman yani buraya özellikle Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın çok yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Çünkü Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak isteyen bir Avrupa Birliği var. İşte bu bağlamda buradaki enerji kaynaklarının özellikle Avrupa'ya aktarımı noktasında son derece istekliler ve kararlılar. Ve bu noktada gerekli desteği veriyorlar. İkinci olarak işte bu tekel olma özelliğini kaybetmek istemeyen bir Rusya var. Çünkü eğer kendine güçlü bir alternatif bulunur ise Rusya bu tekel olma özelliğini kaybedecek. Daha evvelden Avrupa Birliği sadece Norveç'ten, Rusya'dan ve Kuzey Afrika'dan enerji doğalgaz elde ederken şu anda çok güçlü bir alternatif doğmuş oldu. Ve bu noktada istikrarın sağlanması noktasında da ciddi manada bu bölgeye önem veriyor. İşte İtalyan firmaları, Fransız firmaları bu bölgede çok ciddi manada çalışıyorlar. Rusya bu bölgede ilgileniyor çünkü tekel olma özelliğini kaybetmek istemiyor. Yani en azından kontrol etmek istiyor ve bu noktada İsrail'e yakınlaşması söz konusu Rusya'nın, buna baktığımız zaman. Diğer taraftan adaya baktığımız zaman enerji ihtiyacı var adanın. Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs adasının tamamından bahsediyorum. Enerji açısından çok önemli. Fakat aynı zamanda buradaki enerji sadece yıllık 1 milyar metreküp enerji tüketen adanın 100 katı 100 yıllık enerjisini karşılayacak kadar bir enerjiden bahsediliyor. Dolayısıyla bu burada bir rant söz konusu. Peki bu rantı, bu ticareti, bu arama faaliyetlerini kiminle yapacak, nasıl yapacak sorusu var burada. Bu noktada Güney Kıbrıs Rum yönetiminin kendi başına adayı temsil edercesine özellikle Lübnan ile, İsrail ile ve Mısır ile yapmış olduğu anlaşmalar var. Bu söylemiş olduğum kavramlar çerçevesinde MEP, yani Münhasır Ekonomik Bölge, kendilerine göre tanımlamalar yapıyorlar. Fakat burada Kuzey Kıbrıs'ı bay geçiyorlar. Yani adanın tamamıyla kendilerinin olduğunu varsayarak bunu yapıyorlar. Ve en büyük, en yüksek kıyıdaş olan ülke Türkiye'yi ve dolayısıyla aynı zamanda Suriye'yi de bypass edilerek bu anlaşmalar yapılıyor. Tabii bunların hiçbirini Türkiye tanımıyor. Özellikle Lübnan'la yapılan anlaşmayı Türkiye'nin tanımamasından sonra Lübnan parlamentosunda bu anlaşma geçmedi. Güney Kıbrıs ile yapılan anlaşma geçmedi. Fakat İsrail ile çok yoğun ilişki söz konusu. Esasında geleneksel olarak Yunanistan ile İsrail, Rumlar ile İsrail arasında çok böyle bir yakın bir ilişkiden bahsetmek mümkün değil. Çünkü bu ülkeler çok rakip ülkelerdi. Fakat enerji bağlamında işbirliği gelişti. Hatta yani İsrail ile Kıbrıs arasında, yani Güney Kıbrıs Rum yönetiminden bahsediyorum, kültürü de kapsayan bir dizi anlaşma, güvenlik anlaşması da imzalandı. Tabii askeri, işin askeri boyutu çok önemli. Çünkü siz burada bir iddianız var. İşte kendinize göre bir tanımlamış olduğunuz münhasır ekonomik bölgeniz var, kıta sahanınız var, işte adanız konumu var, algısı var. Peki bu iddianızı ne kadar tutturabileceksiniz, savunabileceksiniz? Bu birazcık da askeri güç ile ilgili bir durum. Dolayısıyla Kıbrıs bölgesindeki bu askeri güç rekabeti giderek artmakta. Yani özellikle Güney Kıbrıs'ın İsrail'le yapmış olduğu güvenlik anlaşmaları, Mısır'ın buna katkı bulunması, işte Avrupa Birliği'nin orada olması, ABD'nin bu bölgede tatbikatlar yapması esasında bir ne kadar yoğun rekabetin olduğunun göstergesi. Çünkü inanılmaz düzeyde doğalgaz kaynaklarından bahsediliyor burada. Peki gazı çıkarttık. Gazı çıkarttıktan sonra bu gazı dünya piyasada nasıl pompalayacağız? Bu diğer bir soru. Bu sorunun cevabını ise yine de bu denklemlerde yatıyor. Yani buradaki en büyük sorun diğer blok açısından Türkiye. Çünkü Türkiye'siz gazın dünyaya aktarımı neredeyse imkansız. Bunun için belli yollar, rotalar var. Yani bu Suriye, Lübnan kıyısından işte bizatihi Türkiye entegre olup işte buradan işte TANAP'la vesaireyle uluslararası piyasalara, Avrupa Birliği'ne entegre olan bir gaz şebekesi en makul ve en rasyonel yöntem. Ama diğer taraftan Türkiye'yi bypass eden iki tane seçenek, üç tane seçenekten bahsetmek mümkün. Bir tanesi işte LNG terminalleri aracılığıyla gazı bizzat sıvılaştırarak burada tankerler ile dünyaya pompalamak. Doğu Akdeniz'in şöyle bir özelliği de var. Aynı biliyorsunuz Kerkük yumurtalık boru hattı ve Süveyş'ten Doğu Akdeniz'e aynı zamanda dünya yaklaşık olarak 6,5-7 milyon varil petrol günlük pompalanıyor zaten. Ya Doğu Akdeniz aynı zamanda böyle de bir özelliği var. Ticaret açısından da çok yoğun bir bölge. Enerji açısından zaten 7 milyon metrik, milyon varillik bir petrolün pompalandığı bir bölge. Bir de aynı zamanda şu an doğalgaz şu anda gelmiş oldu. Dolayısıyla buradaki bölgelerin sahanın, kıta sahanının tanımlanması çok önemli bir husus burada. Neden bahsediyorduk? İşte Türkiye'nin bypass edilmesinden bahsediyor. LNG maliyeti çok yüksek. Yani buna çok fazla yaklaşılmıyor. Bir diğer konu ise Türkiye tamamen bypass ederek denizin 3 kilometre altından Yunanistan'a bağlanması, 1600 kilometrelik yol, 17 milyar dolarlık bir maliyet içeriyor bu. Bu çok feasible değil. Yani Yunanistan'ın yıllık doğalgaz ihtiyacı sadece 3 milyar metreküp. Bunun için 1000 kilometrelik bir boru hattı çok fazla feasible, çok fazla rasyonel değil. Aynı zamanda maliyeti çok yüksek bir taraftan da aynı zamanda Türkiye'nin iptal etmiş olduğu münhasır ekonomik bölgeden geçmeden bu proje gerçekleşemiyor. Mümkün değil. Yani siz bir şekilde masada oturup Türkiye ile anlaşmak zorundasınız. Türkiye'yi bypass edip tamamıyla denizin altına gitseniz dahi bu böyle. Bir diğer alternatif tamamıyla işte Kıbrıs'a gelip Kıbrıs'tan Yunanistan'a geçmek gibi bir durum söz konusu. Bunun da yüksek maliyetleri. Ama her halükarda Türkiye'nin masaya oturmak durumundalar. Yani son dönemde işte Avrupa Birliği'nin, işte Amerika'nın işte bu noktada Türkiye ile masaya oturma, işte beraber bir anlaşmaya varma gibi durumlar söz konusu. İşte ama işte bu işte aramaların yapılması, ruhsatlandırılması, işte Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki Kıbrıs ile bu İsrail arasındaki ortak anlaşmalar, çalışmaların yapılması şu an işleyen bir süreç. Buna karşı Türkiye ise işte kendine ait bir alan belirledi. Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs ile bir ekonomik, münhasır ekonomik bölge tanımladı ve bu bölgede şu an arama faaliyetlerini devam ediyor, bulma faaliyetlerini devam ediyor. Ama daha elde etmiş olduğumuz bilgilere göre daha çok doğalgaz bu İsrail, işte Kıbrıs, işte Mısır bölgesine daha yoğunlaşmış vaziyette. Fakat burada da şöyle bir durum söz konusu var. Kıbrıs'ı bir ve tek olarak Güney Kıbrıs Rum yönetimi mi temsil ediyor? Burada Türk toplumunun da hakkı var. Aynı zamanda Türkiye bunun için de çabalıyor. Yani buradaki oluşacak olan rantın paylaşılmasında, elde edilecek gelirin oluşmasında bundan uğraşıyor. İsrail bu noktada çok sinsi bir plan uyguluyor. Ne yapıyor? İşte bu özellikle son dönemde özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimine ciddi ekonomik yatırımlar yapıyor. İşte orada istihdam olanakları sağlıyor. Ve bu böyle bu ekonomik işbirliği, işte bu aradaki stratejik işbirliğini geliştirme çabasında. Yani fakat demiş olduğum gibi bundan hiçbirinde Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs'ı bypass ederek bir yere gidemezsiniz, bir yere varamazsınız. Bu açıdan bu oldukça önemli bir durum. Yani bu kaynakların nasıl paylaşılacağına dair çok önemli bir durum. Hocam isterseniz ben size birazcık sözü vereyim. Tamam. Siz oradan devam edin.
Evet, şimdi Doğu Akdeniz bölgesi bu anlamda hani bulunan kaynaklar itibariyle gerçekten önemli bir bölge haline geldiğini görüyoruz ve bu kaynakların keşfedilmesiyle bir taraftan işte AB ülkeleri, çünkü AB ülkelerinin enerji arz güvenliğini sağlayan önemli bir ülke. Az önce Abdülkadir Hocam bahsetti, o yani Doğu Akdeniz'deki kaynakların Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattı İSMET projesini aslında AB ülkelerin çok desteklediğini biliyoruz. Yani farklı maliyetler var. Yani Türkiye alternatif bir güzergah oluşturulurken bunun maliyetli olduğunu biliyorlar ve bunlarla ilgili farklı rakamlar var. Yani hani işte en son 8-9 milyar diyen var. İşte 12 milyar diyen vardı. Hani bir büyük bir maliyet ve mevcut doğalgaz kaynaklarıyla hani bunları taşımak ya da şu andaki keşfedilenlerin çok böyle yani doğalgaz boru hattıyla taşınması çok maliyet açısından çok rasyonel olmadığını da biliyoruz. Ama başta AB olmak üzere, hatta mesela Amerika Birleşik Devletleri de hani birebir ilgileniyor. Hatta
birkaç çalışmaları
var. Evet, evet. Yani AB Dışişleri Bakanı işte İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bir ara oturdular. Yani hani bu bölgedeki doğalgazın bölge enerji arz güvenliği açısından çeşitlenmeleri anlamında ya da enerji bağımsızlığı anlamında neler yapılabilir konusunda bir şey, yani bir mutabakat diyelim, metni imzaladılar. Yani bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri, diğer taraftan AB ülkeleri, aslında burada yoğunlaşan bir yani ülkelerin yani ileri dönük belki yani bu gaz konusunda nasıl işbirlik geliştirilebilir? Tabii en önemlisi de yani burada AB olunca yani hani Türkiye bir taraftan da Türkiye orada hem bu kaynakların diyelim aramasını yapıyor, sahip olan ülkelerden birisi ve Türkiye bu kaynakların işte Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması ya da diğer ülkeler taşınmasını istiyor ve Türkiye'yi bypass etme şeyi de var aslında. Oradaki niyeti de olduğunda biliyoruz. Ve bu niyetler şeyden de yani işte yakın zamanda yapılan bir Doğu Akdeniz'deki gaz forumuna katılan ülkelere baktığımızda İsrail, Filistin, Yunanistan, İtalya, Ürdün, Mısır ve Güney Kıbrıs'ı yönetimi. Yani burada yani hem Türkiye'nin olmadığını hem işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olmadığını görüyoruz ve burada yani hem daha önce Pompeo'nun İsrail'de yaptığı ziyarette yani Türkiye'nin hani içinde olmadığı, Gaz Forumu'nda da yani Türkiye'nin dışlandığı, hani Türkiye'yi görmesinden gelerek ya da işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin görmesinden gelerek ayrı bir yapılanma ya da bir işbirliğinin geliştirildiğini görüyoruz. Ama yani bir taraftan tabii hani bu çalışmalar yani doğalgaz fiyatlarına bağlı olduğu kadar diğer taraftan da yani bir de hani alternatifler gelişiyor. Yani yalnız diyelim işte Rusya, işte Azerbaycan değil, yani Doğu Akdeniz var ya da işte Amerika Birleşik Devletleri burada ama kendisi de artık ihracatçı ülkelerden birisi ve bu da şeyi getiriyor. Yani doğalgaz fiyatlarının düşüş trendinde olduğu ya da çok farklı alternatiflerin olması, enerji arz güvenliği sağlayan birçok ülkenin olması maliyet tarafı çok önde. Yani siz diyelim buradaki kaynakları Türkiye'yi bypass ederek işte Avrupa'ya taşınma konusunda yaptığınız yatırımlar, çalışmalar çok da anlamlı olmayabilir. Yani doğalgaz boru hattı anlamında. Belki alternatif olarak son dönemlerde bu LNG, Mısır'da bir LNG tesisi işte kurup hem işte İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi yani bu bölgedeki çıkan kaynakların Mısır'da LNG ile Avrupa taşınması konusunda bir çaba var. Yani hani belki maliyet anlamında ama o da yani o bulunan diyelim kaynakların miktarlarıyla birebir ilgili. Yani çok miktar rezervlerden bahsediyoruz ama keşfedilen rakamlar halen böyle hani büyük tesis anlamında ya da işte İsmet projesi kapsamında bunun uluslararası piyasalara taşınması konusunda hani ne kadar yani rasyonel olduğu konusunda açıkçası soru işaretleri var. Tabii yani bu kadar dünyanın bu kadar ilgisi var. Amerika'nın işte Avrupa'nın bölge ülkelerinin çünkü yani oradaki diyelim doğalgaz bulununca gerçekten bir enerji denklemi değişecektir. Yani hem yeni aktörler ortaya çıkacaktır hem de tabii Doğu Akdeniz olunca yani aktörler arasında da yani diyelim çatışma bir bölgesi yani işte Kıbrıs'ın
çıkar çatışması
tabii şimdi Kıbrıs diyelim meselesi var. Hı hı. Yani işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi var, işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. İşte İsrail-Türkiye diyelim ilişkili var. Türkiye-Mısır var. Yani hani hı hı. ilişki anlamda hani diyelim böyle sorunlarımız oldu. Yani hukuki anlamda zaten mesele gerçekten problemli bir durum var. Yani
çok
işte,
hukuki,
tabii o münasebe karim bölge konusunda mesela Güney Kıbrıs Rum yönetimi ne yaptı? İşte ülkelerle münasebe karim bölgesini belirleme çalışıyor.
Ve Dibiti'ye getirmeye çalışıyor.
Tabii çünkü hani biz diyelim Güney Kıbrıs Rum yönetimini kabul etmiyoruz hı hı. devlet olarak. Dolayısıyla yani oturup da Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bir münasebe ekonomik bölgede hani de imzalama durumumuz yok. Ama kendisi diğer ülkelerle diyelim yapıyor. İşte şu anda çalışmalara başlıyor. İşte hani Türkiye'nin olan kısmı var. Güney Kıbrıs Rum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait yerler var. Güney Kıbrıs Rum yönetimine ait yerler var. Yani buradaki sonra Türkiye diyelim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ait olduğu yerlerde, parsellerde diyelim aramaya başlayacak. Yani hani işin o anlamda da hem hukuk hem siyasi taraf var. Seçim öncesi mesela Türkiye'de buralarda şu anda mesela çok yoğun bir şekilde Türkiye yani onları da arıyor. Onların diyelim keşfettiği kaynaklar var. Biz de arıyoruz. Çok fazla.
Fatih sondaj gemimiz
evet,
var.
Evet yani sondaj gemisi yine arama gemimiz var. Hani arıyoruz. Ve yeni dönemde aslında yani hem diyelim Türkiye'nin işte kıta sahanlığı içerisinde hem işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni çünkü oranın hepsini ruhsatlandırmasını Türkiye yaptı. Yani Türkiye orada arama şey hakkı var. Ve belki hani yeni dönemde hani bu arama faaliyetleriyle Türkiye hem yani bulunan kaynaklarla burada bir aktör olma. Çünkü hani yalnız, çünkü biz bugüne kadar Türkiye'ye hep ne gözüyle bakıyoruz? Yani işte transit ülke, işte merkez ülke, değil mi? Köprü ülke. Çünkü işte Karadeniz'de ya da işte Rusya'da çıkan diyelim kaynakları biz ne yapıyoruz? İşte Türk akımıyla, işte mavi akımla kendimiz şey yapıyoruz. İşte Batı hattıyla kendimiz kullanıyoruz. İşte Türk akımıyla Türk üzerinden bir hattı da işte Avrupa'ya taşınmak üzere. Yani orada bir kendi kaynağımız yok. Yani bir transfer eden bir ülke konumundayız. Azerbaycan'da yine öyle, işte TANAP'la hem kendimiz kullanıyoruz, işte kalanı TAP'la işte Yunanistan'a. Evet hocam. Yani şimdi hep böyle transit ya da transfer eden bir ülke konumundan aslında hani buralarda gaz kaynakları, doğal gaz kaynakları bulduğumuzda artık bu bölgenin önemli aktörlerden birisi olmuş olacağız ve yani Türkiye'nin hem konumu değişecektir, hem de yani bunu uzun süredir belki yani konuşuyoruz, dile getiriyoruz. İşte Türkiye enerjide ticaret merkezi olur mu olmaz mı tartışmalarında aslında bir taraftan işte mevcut kaynakları doğudan batıya taşıyan bir ülke, şu andaki konumu o. Yani transit görevi yapan ya da işte sonra belki bu doğal gaz depolamayla daha farklı bir konum kazanacak bir ülkeden bahsediyoruz ama Doğu Akdeniz'deki kaynaklar bulunduğunda yani o konumunu da zenginleştirecek. Yani farklı işte hem aktör olacak hem transit işte ülke transfere yardımcı olan ülke, belki kaynakların buradan toplanması, depolanması farklı bir konum da kazanmış olacağız ama şu anda yani bölgeye baktığımızda bizi o konuma taşıyacak, yükseltecek yani bir durum bunun oluşmaması adına da güçlü engellerin olduğunu görüyoruz. Yani işte doğalgaz forumunun belki amacı o. Yani halen belki o kadar kaynak bulunmadı, keşfedilmedi ama ülkelere baktığımızda oradaki ülkelerin tamamı işte ya Türkiye'nin olmaması o forumda ya da işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olmaması, hani burada Türkiye'siz bir alternatif. Yani hem çıkarma konusunda bir arada olmaları, yarın işte bu çıkarılan gazın transferi anlamında, uluslararası piyasalara satılması anlamında ya da yani burada yüksek miktarlarda doğal gaz bulununca artık yani hani Orta Doğu'da petrol diyoruz ya, Doğu Akdeniz'deki o doğal gaz kaynakları, bulunan kaynaklarla belki hani piyasanın da yönünü, fiyatını, belki doğal gazın fiyatını belirleyen önemli bir bölge olmuş olacak. Yani işte yeni alternatifler olsa da diyelim işte Amerika Birleşik Devletleri bu shale gaz dediğimiz kaya doğal gazının çıkarılması, belki fiyatlarının hani şu anda çok yüksek olmaması nedeniyle biraz o konuda bir yani şey arz azalması var ama çok farklı bir noktada gitmiş olacaktır. O yüzden Türkiye hani bu doğal gaz ya da işte enerjideki görünürlüğünü devam ettirebilmesi için ya da işte kendisi için belirlediği bir hedef var. Yani diyoruz ya işte yani İstanbul Finans Merkezi bir amacımız var. İşte hukuk altyapısıyla uğraşıyoruz. Yani fiziki tarafıyla uğraşıyoruz. Bina diyelim içeriğiyle ilgili. Bir taraftan da işte enerjide merkez ülke olma bir konumu var. Hani yani dünyanın belki yani Türkiye artık yani enerji konusunda çok hani önde konuşulan bir ülke ama bu anlamda hani Doğu Akdeniz buna gerçekten çok çok önemli anlamda katkı yapabilecek bir bölgeden bahsediyoruz. Yani bunun da olması için yani Türkiye'nin oradaki diyelim kaynak araması somut bir şekilde diyelim hani gaz aramayla gaz bulmayla diyelim sonuçlanırsa çok belki farklı şeylerden bahsetmiş olacağız. O yüzden yani bu yıl mesela 2019 yılı bu anlamda bu araba faaliyetlerinin somut bir şekilde hani gaz bulmayla sonuçlandığında çok daha farklı şeylerden bahsetmiş olacağız. Bu anlamda çok kritik bir önemi var hani Doğu Akdeniz'deki bulunacak doğal gaz kaynakları.
Şimdi ben şöyle devam etmek istiyorum. Türkiye'nin biliyorsunuz enerjide dışa bağımlı bir ülke ve ciddi bir faturası var. Dolayısıyla bu Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının dağıtımı noktasında Türkiye aynı zamanda bir düşük maliyetli enerji elde etme gibi şansına sahip oluyor bu noktada. Diğer bir nokta bu shale gazdan biraz bahsetmek istiyorum. Yani kaya gazından bahsetmek istiyorum. Dünya eskiye göre enerji alanında eli daha güçlü dünyanın şu anda. Yani bir enerji kaynağı bulduğu zaman dünya bulunduğu zaman bir heyecanlanma oluyor. Fakat şu anda dünya bu noktada daha bir geniş, daha bir bol durumda. Özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2002 yılından beri devam eden işte kaya gazı alanındaki gelişmeler ile birlikte ne oldu? Dünyada petrol fiyatları bile etkilendi. Düşünün yani geçen Suriye'de kriz var. Kuzey Afrika'da krizler meydana geldi. Ekonomik ve politik açıdan siyasal istikrarsız dönemler ortaya geldi, çıktı. Fakat buna rağmen enerji fiyatlarında bir düşüş olmadı. Bunun sebebi ise tamamen kaya gazı. Çünkü enerji fiyatları ne kadar yükselir ise piyasadaki kaya gazı firmaları o kadar çok sürece dahil olacak. Daha fazla yatırım yapacaklar. Çünkü kaya gazı daha fizibil olmaya başlıyor. Yani hocamın da bahsetmiş olduğu gibi 1970'li yıllara kadar enerji ihracatçısı olan Amerika Birleşik Devletleri daha sonra yoğun talebinden dolayı enerji ithalatçı ülke konumuna geldi. Fakat son dönemde, bu yıllarda belki önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde tekrar enerji ihracatçısı ülke konumuna gelme durumunda. Çünkü bununla ilgili teknolojileri geliştirdi ve bir tahminler çok fazla vardı. Yani 100 yıllık Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacak rezervlerin bulunduğu söyleniyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu ne yapıyor? Yani enerji fiyatlarının eskisi kadar çok yüksek olmayacağı anlamına geliyor. Yani şu an petrol fiyatlarının 60 dolar civarında seyretmesinin sebebi bu. 80 dolara, 90 dolara çıktığı an piyasada ne kadar enerji firması varsa bunların hepsi shale gaz yani kaya gazı üretim sürecine dahil olacaklar. Ve dolayısıyla shale gazın daha çok, kaya gazın daha çok olması uluslararası piyasalarda doğal gazın fiyatını ve dolayısıyla enerjinin fiyatını düşürecektir. Hatta Suudi Arabistan bu noktada çok yüksek petrol fiyatlarından taraf değil. Yani Irak, İran, işte Rusya fiyatlar yükselsin, biz daha çok gelir elde edelim burada bu noktadalar ama bu ülkeler çok fazla o noktada değiller. Çünkü yüksek enerji fiyatları, yüksek petrol fiyatları demek ki aynı zamanda daha fazla firmayla daha fazla kaya gaz üretimi anlamına geliyor. Bunu dengelemek açısı sadece bu Amerika Birleşik Devletleri değil, Çin'de çok yoğun var kaya gazı. Latin Amerika ülkelerinde çok yoğun kaya gazı. Avrupa'da kaya gazı var. Yani esasında şunu da çok iyi Doğu Akdeniz'deki oyun kurucuların düşünmesi lazım. Yani dünya eskiye göre çok daha enerji bakımından zengin bir ülke. Çünkü aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji talebindeki payı da giderek artıyor. Enerji verimliliğinden bahsediyoruz. Paris Anlaşması'ndan bahsediyoruz. İklim değişikliğinden bahsediyoruz. Karbon emisyon oranlarının azaltılmasından bahsediyoruz. Bunların hepsi ne demektir? Daha düşük karbon tüketimi anlamına geliyor. Daha düşük karbon emisyonu anlamına geliyor. Yani fosil yakıtlara olan bağımlılığın dünyada giderek azaldığı anlamına geliyor. Dolayısıyla bu Akdeniz, Doğu Akdeniz'deki kıyıdaş ülkelerin bu bağlamda bir an önce koordine olup hiçbir tarafı bypass etmeden rasyonel bir şekilde bu kaya gazını, doğal gaz üretip çıkartıp dünyaya pompalamaları gerekiyor. Çünkü belki bu ileride şu an olduğu kadar rasyonel çok fazla bir gelir sağlayıcı bir unsur olmayabilir. Çünkü dünyada şartlar değişiyor. Yeni bir çağa geçiyoruz. Yenilenebilir bir çağa geçiyoruz.
Oldukça zahmetli değil mi? Zahmetli doğal gazı çıkartmak.
Evet, çok zahmetli bir çağ. Artık yani şunlar konuşuluyor. Yani tamamen kendi kendine yeten evler, kendi kendine yeten, kendi şarj eden araçlar ve bunun teknolojileri şu an konuşuluyor. Yani Avrupa bu çağa doğru yavaş yavaş geçiyor. Biliyorsunuz birçok ülkede Avrupa'da şu anda dizel yakıt yasaklanmaya başladı. Benzinin payı da yavaş yavaş düşmeye başlayacak ve başlıyor. Burada yeni bir dönemden bahsediliyor. Yani bu işte bataryaların, daha uzun bataryaların olduğu,
hibrit
araçların yoğunlaştığı, işte güneş enerjisiyle kendi şarj eden evlerin olduğu, aracın yolda giderken belli yollardan geçiyorsunuz, orada araç kendi şarj ediyor, oradan enerji alıyor. Yani artık bu fosil payının giderek azaldığı bir dönemden bahsediyoruz. Tam bu bağlamda Türkiye'nin de buna kendini hazırlaması gerekiyor. Özellikle elektrik altyapısının bu teknolojiye uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Biz bir taraftan fosil yakıtlar erişimin mümkün olduğu kadar rasyonel olmasını bizim açımızdan çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin merkez ülke olması konumu çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Fakat bunlardan daha çok önemli olan şey ise bizim bu yeni enerji çağını bir an önce yakalamamız ve bu enerji çağı ile ilgili gerekli olan bilgiyi, donanım ve ekipmana sahip bir ülke durumuna geçmemiz bir an önce. Yani biz artık bunun üzerine kafa yormamız gerekiyor. Çünkü özellikle güneş enerjisi bakımından Almanya'nın 2-3 katı kadar zengin bir ülkeyiz. Fakat üretim olarak onların %20'si bile değiliz belki. Diğer taraftan rüzgar enerjisi bakımından çok ciddi kaynaklarımız var. Ama işte bizim sorunumuz şu. Biz tamam bir taraftan fosil almayalım Orta Doğu'dan. Doğu Akdeniz'den fosil almayalım. Bu çok önemli bir nokta bizim için. Ama diğer taraftan ise yenilebilir enerji kaynağı elde etmek için gerekli olan teknoloji bu defa nereden alacağız? Batı'dan alacağız. Dolayısıyla biz ülkeleri kategorize ettiğimiz zaman bir ülke vardır ki sadece enerji ihraç eder, Suudi Arabistan. Bir ülke vardır ki sadece enerji ihraç eder ve aynı zamanda teknoloji ihraç eder, Norveç gibi. Bir ülke vardır ki hem enerji ithal eder hem de teknoloji ithal eder. Bizim şu anki durumumuz bu. Hem enerji ithal ediyoruz hem de enerji için gerekli olan teknoloji ithal ediyoruz. Fosil yakıtlar olan bağımlılığımızı azaltsak dahi biz bir şekilde Batı'dan yenilenebilir enerji kaynakları için, bunların üretimi için gerekli olan bilgiyi, teknolojiyi, inovasyonu ithal etmek durumundayız. O zaman bizim yine açık vereceğiz. Dolayısıyla bu noktada bizim ciddi manada eğilmemiz, insani beşeri sermayemizi bu alanlara yönlendirmemiz oldukça önemli. Zaten elimizi ayağımızı bağlayan anlaşmalara da imza atacağız. Paris Anlaşması gibi. Ve bu açıdan ben böyle bir toparlama yaparak
hocama bırakayım. Tabii bir de Doğu Akdeniz denilince yani buradaki en önemli nokta da çünkü orada yani Doğu Akdeniz bölgesinde olmayan birçok ülkenin aktör olma, hani gizli aktör olma durumu var. Çünkü
bölgeselden ziyade küresel aktör.
Yani çünkü oradaki mesela kaynaklar keşfedilmeye başlanıldığında bakıyorsun işte hani Avrupa'dan diyelim Amerika'dan ya da hatta mesela bir ara Doğu Akdeniz'de yani burada olmayan işte Akdeniz'deki ülkelerle yani ülkelerin bir toplantısı oldu. İşte Fransa, İspanya, İtalya yani bunlar da hani işte
sürece dahil
olmak istiyorlar. Yani Doğu Akdeniz deki kaynaklar işte hani Akdeniz'e kıyısı olan ya da bu bölgede birçok ülkenin evet yani hani biz de bu bölgedeyiz. Zaten oradaki firmalara bakıldığında hani hissediliyor. İşte yani birçok uluslararası firmanın orada farklı bölgelerden ülkelerin olduğunu görebiliyoruz. Tabii yani esas orada bir de yani şunu da unutmamak lazım. Yani bir şu anda bir denklem var. Yani mevcut bir denklem var ve bu denklemde işte doğal gaz kaynaklarına sahip olan ülkeler belli. İşte İran, diyelim Rusya ya da işte LNG olarak Katar, işte Amerika Birleşik Devletleri özellikle LNG anlamında. Tabii bu denklemin bozulma şeyi var yani diyelim ihtimali var. Yani bu Doğu Akdeniz'de diyelim çok fazla kaynak bulunuyor. Şu anda hani o kadar keşfedilen kaynaklar yok açıkçası. Fakat bir taraftan bu denklemi değiştirmek istiyorlar. Yani o görünmez orada olmayan işte aktörler tarafından. Diğer taraftan bunu gerçekleştirdiklerinde hani işte geçen gün Pompeo'nun İsrail'deki ziyaretinde konuşulan ya da işte gazetelere yansıyan şey Doğu Akdeniz'de bölgesel işbirliği arttırmak, enerji bağımsızlığını destekleme ve güvence altına alma konularında diyor. İşte anlaşmanın sağlandı. Oradaki enerjide bağımsızlığı destekleme aslında diyelim Rusya'da bir mesaj var açıkçası. Çünkü işte AB ülkeleri %50'den fazlası İşte Rusya'ya bir enerji bağımlılığı var, enerji bağımlılık anlamında ve bu ülkeler diyelim işte büyüdükçe
Rusya'dan temin ediyormuş.
Tabii yani büyüdükçe gayri safi milli hasılaları zaten yüksek. Hı hı. Yani hani biraz büyüme, ekonomik büyüme oranları hızlandıkça şu anda belki ekonomideler çok iyi değil. Yani ekonomik büyümeler küçük ama düşük fakat ekonomik büyüme rakamları arttıkça daha yüksek miktarlarda enerji tüketimine özellikle doğalgaz tüketimine diyelim ihtiyaçları var. Doğalgaz tüketimi artacak ve bu da Rusya'nın çok daha yani güçlü olmasını ya da bu stratejik ülke haline gelmesine neden olacak. Bunu mesela istemiyorlar. Hatta işte Türkiye ile Rusya bu Türk akımını düşündüklerinde 4 hat düşünülmüştü. Yani her birisi aşağı yukarı 15 milyar metreküp yıllık bir enerji transferini şeyi kapsıyor. Yani toplam olarak 60 milyarın üzerinde bir yıllık bir doğalgaz, milyar metreküp doğalgaz transferinden bahsediyorduk Türk akımında. Fakat yani işler öyle olmadığını gördük. Avrupa Birliği ülkeleri yani işte başta 4 hat düşünüldü, bir hat bize gelecekti ya da işte yıllık 15 milyar metreküplük bir doğalgaz, kalanı Avrupa'ya gidecekti. Avrupa almaktan vazgeçti. Sonra hani bir alternatif olarak ikinci hat eklediler. Şu anda işte bir tane bize, bir tane Avrupa Birliği ülkelerine. Ama orada da işte Yunanistan'a gidecek ama halen işte ne kadarını alacakları konusunda da gerçekten orada bir soru işaretleri halen var. Yani işte yani Türk akımıyla yani daha da diyelim Rusya'ya bağlanmak istemiyorlar ya da Rusya'ya o yüksek orandaki bağımlılıklarını artırmak istemiyorlar. Hani biraz geciktirip hani Doğu Akdeniz'de acaba işte gaz bulunur, o İsmet projesi olmasa da işte Mısır'da LNG tesisi kurup çıkan gazı bir an önce, çünkü oradaki gaz bir an önce yani satmak istiyorlar. Yani transfer etmek istiyorlar ve gideceği yer de belli. Yani Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği de özellikle oralardı. Yani işte geçen gün yine Mısır'a Avrupa Konseyi Başkanı'ydı sanırım. Şeye gitti, Mısır'a gitti. Sisi ziyaret etti ve yani bir taraftan hani o bölge ülkeleri arasında bir işbirliği geliştirme ve hızlı bir şekilde hem buralarda çıkacak keşfedilen gazı Avrupa'nın tüketilmesi için hemen de yani satmak istiyorlar ki yani o arada işte diyelim Rusya ile yani işte Türk akım var duruyor. Yani hani Rusya ile acaba bir şey yapılır mı yapılmaz mı? Çünkü farklı alternatifler düşündükleri için yani diyelim Doğu Akdeniz'de işler iyi gittiğinde Türk akımı belki bırakacaklar ya da işte daha önce aldıkları gaz tüketimini azaltacaklar. Bu anlamda aslında hem Rusya'dan kurtulma şeyleri var, amaçları var. Tabi Rusya'dan kurtulmak aslında Türkiye'nin de bypass edilmesi demek. Yani öyle bir birliktelik var yani şu anda. Çünkü işte Türk akımı Türkiye'den geçiyor ve Türkiye vasıtasıyla diyelim Rusya uluslararası piyasalara ulaşmaya çalışıyor. Bu anlamda hani Türkiye'nin kendisi için belirlediği bu doğalgazda, enerjide, enerji ticaret merkezi yani yalnız transit ülke değil, köprü, merkez ülke konumuna da bir şekilde ne yapmak istiyorlar? Aslında engel olmak istiyorlar. Biraz değil aslında bu enerji o anlamda. Yani biz gerçi belki hani ekonomik olarak bakıyoruz çünkü yüksek oranlarda bağımlılığımız var. İşte enerjide %98 oranda bir ithalatımız var ve tüm illerde artık doğalgaz var. Hatta işte ilçelere diyelim başladık ve gittikçe de doğalgazda bu tüketimimiz ya da talebimiz artacaktır. Ve bu aslında şey de yapıyor yani diyelim hani sürekli olarak diyelim bu ithal edildiğinde ekonomik anlamda işte dış ticaret aç ya da ithalat ve cari açığın önemli aktörlerinden birisi. Yani enerji talebi ya da işte enerji için ödenen fatura. Tabii ekonomik tarafının yanında bu anlamda da uzun vadeli yani uluslararası ilişkilerde de çok önemli bir rolü var. Yani Türkiye'nin işte AB ile ilişkiler ya da Türkiye'nin işte Doğu Akdeniz ülkelerle ilişkileri ya da işte ABD ile özellikle mesela AB ülkeleriyle işte AB biz aday bir ülkeyiz. AB ülkeleriyle ilgili birçok işte diyelim aday müzakereleri var. Belli fasıllar diyelim açılıyor, devam ediyor. İşte şu anda sorun olmasına rağmen hani AB ülkeleri yani Türkiye özellikle de böyle hani enerjide Yani hem Türkiye'ye, çünkü Türkiye coğrafi konumu itibariyle kendisine verdiği avantajlar dolayısıyla AB ülkeleri sanki hani direkt belki doğalgaz konusunda Rusya'ya, ama dolaylı olarak da bu gazı transfer eden işte Türkiye'ye bir bağımlılıkları var. Yani buradan da kurtulma çabaları var. Ve bu konuda da gerçekten ciddi, biz nasıl hani enerjide merkez ülke olma konusunda işte çabalarımız var. İşte büyük projeleri gerçekleştirme konusunda hani bir şey var. Yani dünyada öyle bir artık Türkiye'nin hani enerjiyle birlikteliği var. Böyle bir farkındalık var. Ama Avrupa'da bunun farkında. Hani buradan kurtulma, Türkiye'yi bypass etme, yani Rusya'yla bağımlılığını, enerji bağımlılığını azaltma, dolayısıyla farklı alternatifler konusunda çabaların olduğunu görüyoruz ve bunun için yani enerji bu yeni dönemde Doğu Akdeniz üzerinden yani birçok ülkeyle yani belli anlaşmazlıkların çözümüne de diyelim katkı yapacak bir tarafı var. Farklı birliktelikler şey olabilir. Ama diğer taraftan da birçok ülkenin de belki de hani dışlandığı ya da işte o denklemin içine alınmadığı, farklı bir denklemin kurulduğu bir süreçte yaşayabiliriz. Yani bu da şunu gösteriyor bize. Gerçekten Doğu Akdeniz'de bir denklem kuruluyor. Yani işte daha önce Orta Doğu'da bir petrol denklemi vardı. İşte aktörler belliydi. Yani işte orada o denkleme müdahale edildiğinde yani savaşların çıktığını gördük. İşte Saddam diyelim Kuveyt'i müdahale ettiğinde, diyelim işgal ettiğinde işte Irak'ın geldiği durum ya da işte Irak Savaşı, Körfez Savaşı, yani o denklemi çok fazla diyelim değiştirmek istemediler. Dolayısıyla hani burada da farklı bir denklem var. Yani belki yani her zaman bu fırsat elimize geçmez. Yani coğrafya verdiği bu avantajı 100 yıl sonra, 100 yıl önce nasıl petrol dengesi kurulduysa 100 yıl sonra bir doğalgaz denklemi kurulacak ve coğrafyada bize böyle bir imkanı ve fırsatı verdi. Ve Türkiye hani bulunduğu bölgede işte ekonomisiyle diyelim, siyasetiyle, dış politikasıyla yani burada önemli aktörlerden birisi. Yani oradaki tabii beklentimiz bu denklem kurulurken Türkiye'nin bu denklemin içinde olmaz. Çünkü hani coğrafya gerçekten önemli bir faktör ve yani belki işte enerji kaynaklarına sahip olan ülkeler değişebilir. Farklı ülkeler bu denklemde yer alabilir ama yani bu kaynakların sahibi ne kadar önemliyse bu kaynaklara aracılık etmek artık daha önemli. Çünkü dünyanın her tarafında farklı ülkeler var. İşte farklı ülkeler farklı kaynaklar sunabiliyor. İşte çeşitli kaynaklar var. Ama bu kaynakların transferi herhalde daha önemli hale gelmiş oluyor. O yüzden enerji arz güvenliği bizim için ne kadar önemliyse yani o kaynağı bulmak, kaynağı sahip olan ülkeler için de bu kaynakları uluslararası piyasalara satmak o kadar önemli. Yani çünkü biz olmasak bu kaynak, bizim gibi hani coğrafyada aracı ya da transfere kolaylık sağlayan ülke, Türkiye gibi bir ülkeler olmasa bu Rusya'nın, Azerbaycan'ın ya da işte İran'ın hani bu ülkelerin bu kaynakları uluslararası piyasalara taşıma konusunda da çok zorluk yaşayacaklarını biliyoruz ve yani onlar ne kadar önemliyse Türkiye'de o kadar önemli. Önemli olan tabii bu konumu iyi kullanmak lazım, iyi değerlendirmek lazım ve yani bunu hem enerjide bu bağımlılığı azaltma hem de işte enerjide bağımsız olma konusunda böyle bir fırsat var elimizde. Bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. Çünkü enerji gerçekten enerji faturası için yıllarca ödediğimiz faturadan dolayı yani çok maliyetini çok yüklendik. Yani halen de yükleniyoruz. Yani ekonominin büyümesi ne kadar önemliyse bu faturanın azaltılması da o kadar önemli. Yani bizim için bir ayak bağı olmaması adına bu coğrafyanın verdiği fırsatı kullanmamız gerekiyor.
Evet ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir mutabakatta başarılı olması pek mümkün değil.
Yani şu anda öyle gözüküyor. Yani önümüzdeki dönemlerde hani Türkiye'nin oradaki aktif durumu keşfedeceği doğalgaz miktarı yani Doğu Akdeniz'deki süreci de bir şekilde de önemli ölçüde etkileyeceğini bekliyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocalarım katkılarınız için. Sağ olun. Ekonomi gündeminin bu haftalık da sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Konuklarımız Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ve Doçent Doktor Abdülkadir Develi'ydi. Programı Zeynep Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Aslı Yıkılmaz ulaştırdı. Mikrofonda da ben İpek Önder vardım. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Ekonomi gündemi.